Ayrım 11, Pusu, Jack Higgins, sayfa 152. Londra, 8. bölüm. Holland Park'ta çeşitli kıyafet seçeneği, hatta üniforma bile sunan açık gardırop çok teatraldi. Yukarıda köşede bir ekran vardı. Katya ekranı açtı ve salonda dondurdu. Son görüntü, kaybolmuş gibi duran hastane önlüğü içindeki zavallı yaratık ekranda belirdi. Kurbski'nin üzerindekileri çıkarttırdı ve pamuklu pijama giydirip aynaya dönük oturttu. Saçları ve sakalı dağınıktı. İspanyol donanmasına karşı yüzecek Sir Francis Drake gibi görünüyorsun. Öyle değil mi Monica?
Öyle mi dedi Kurbski. Romantik saçmalık.
Kapa çileni ve şunları al. Bir kutu açtı ve içinden iki hap çıkardı. Kurbski hapları inceledi.
Bunlar ne?
Bilmen gerekmez. Bir bardak musluk suyu doldurdu. Her gün iki tane alacaksın. Gözlerinin altında mor halkalar belirecek. Bu da kemoterapi oluyormuşsun gibi görünmeni sağlayacak. Çok çabuk etki eder.
Bunu nereden biliyorsun?
Ben tiyatrodayım. Bunu bilmek benim işim. Omuzlarını silkti ve ilaçları içti.
Şimdi ne olacak?
Omuzlarına bir çarşaf koy. Monica, makaslara baktı. Şimdi ben Delilah olacağım, sen de Samson. Önce sakal gitsin.
Katya bir uzman da hemen sakalını tıraş makinesi kullanabileceği bir uzunluğa getirdi. Temiz çene ve dudak çevresi görünüşte gerçekten bir değişiklik yaratmıştı. Sonra avuç dolusu saçı kırpmaya başladı. Kurbski canı yandığında bile şikayet etmiyordu. Sonunda birkaç günlük sakal haline getirdi. Sonra kafasına ve yüzüne köpük yayıp tekrar makineyle çalışmaya devam etti. En sonunda ustura çıkardı.
Aman tanrım, onunla da mı?
Öyle gerekiyor, inan bana.
Haklıydı, görünüşünü tamamen değiştirmişti. Kafatası ve elmacık kemikleri ortaya çıkmıştı. Gözlerinin altına ve kafa derisine masaj yaparak bir krem sürdü.
Bu krem biraz daha koyu görünmesini sağlıyor. Biraz sonra daha koyu olacak ama bu konuda ilaçlar daha kalıcı. Yorgun ifadeyi yakalamamızı sağlıyor. Monica'ya döndü, sence nasıl oldu?
Kendi gözlerimle görmesem inanmazdım. Sanki aynı insan değil.
Ki daha kıyafete başlamadık bile. Bakalım elimizde neler var.
Gardıroplar küçük bir oda genişliğindeydi. Üç tanesini aramışlardı bile.
Neye benzemem gerekiyor?
Sokak serserisi, huzurlu biri, çabalayan bir öğrenci. Bunların hepsinde bir süreklilik vardır. Sen kemoterapi görüyorsun ve akciğer kanserisin. Roper Royal Marsden Hastanesi'nin kanser bölümüne kaydını yaptırdı. Eğer biri kontrol ederse oradasın. Aynısı da İngilizce diploması aldın, Londra Üniversitesi'ne de yaptı. Daily Express ve Mail'de çalıştın. Kayıtlarında böyle yazıyor. Torquay Devon'da Fransız bir doktor ve İngiliz bir annenin oğlu olarak doğdun. Paris'te 10 yıl yaşadın. Sonra baban trafik kazasında öldü. Kayıtlara göre tekrar annenle İngiltere'ye döndün. Elbette İngilizceyi Fransız aksanıyla konuşuyorsun.
Anneme ne oldu?
4 yıl önce göğüs kanseri.
Üstüme alınmaya başlayacağım.
Kıyafet aramaya başladı. En sonunda mat zeytin yeşili bir tişört bulup üzerine geçirdi. Sonra da bol zeytin yeşili büyük cepli bir pantolon buldu.
Ah, asker görüntüsü dedi Monica.
Katya tam olarak değil aslında.
Benim bahsettiğim insanlar hep böyle giyinir. Çok ucuzdur. İhraç fazlası ürünler satan mağazalarda hep böyle şeyler bulunur.
Sonra ayağına tam olan Fransız paraşütçü asker botları ve yine kocaman cepleri olan bir mont buldu.
Çok fazla şeyim olmayabilir ama sokakta bile bir çeşit çantam olmalı.
Katya yüksek bir rafı karıştırıp ihtiyaçları olan şeyi buldu. Yine zeytin yeşili, orta boylu ve çapraz takılabilen bir çantaydı. Çantayı Kurbski'ye uzattı. Kurbski çantayı inceledi. İçinde gizli fermuarlı bir bölme vardı.
Bu işimi görür.
İç çamaşırını değiştir. Fazladan tişört, çorap falan dedi Katya.
Ama beni şımartıyorsun.
Çantayı omzuna çapraz astı ve rafların arasında dolanmaya başladı. Siyah yün bir şapka buldu ve başına geçirdi.
Oldu mu dedi Monica'ya.
İnşaatta falan iş istiyorsan neden olmasın?
Aramaya devam etti. Bir çift deri eldiven bulup çantasına koydu. Arkası dönüktü ve rafları karıştırdıkça bir çift kar maskesinin boş gözler ve açık ağzıyla ona bakmakta olduğunu gördü. Bir an tereddüt etti, sonra onları da çantasına koydu. Yanına da yine rafta bulduğu İngiliz ordusu alan hizmeti ilk yardım çantasını koydu.
Katya bitti mi diye sordu.
Sanırım bitti.
Kurbski banyoya gidip aynada gördüğü mat yeşiller içindeki çantası omuzundan sarkan yabancıya baktı.
Yorgun görüntü konusunda haklıydın.
Yün şapkayı çantadan çıkarıp başına geçirdi.
Aman tanrım, daha da kötü görünüyorum.
Yavaş yürü, rahat ol. Çok sessiz ol ve sakin sakin konuş. Gülümsemiyorsun çünkü gülümseyemiyorsun.
Anladım. Ben daimi olarak bitkinim.
Anlamışsın dedi Monika. Sana benzemediğini söyleyebilirim.
Harika iş çıkardın Katya. Haydi gidip diğerlerine gösterelim.
Katya ve Monika Svetlana'yı bıraktıkları yerde güvenli yerde buldular.
Neler oluyor tatlım diye sordu Svetlana.
General Ferguson ve diğerleri buluşacaklar. Bizim de onlara katılmamızı istiyor.
Alexander nerede?
Orada olacak dedi Katya. Svetlana'ya kolunu uzattı ve çıktılar. Monika da peşlerinden geldi. Koridordan aşağı doğru gittiklerinde gösteri salonunun kapılarının açık olduğunu gördüler. Kurbski tüm ihtişamıyla orada duruyordu. Gözlerini onlara dikti, yün şapkasını çıkardı ve kafasını kaşıdı. Svetlana ona zor baktı.
''Nereye gidiyoruz? Alexander nerede?''
''Bilgisayar odasında'' dedi Katya. Devam ettiler. Kurbski, ''Hayır değil, seni anladım Katya. Ben buradayım babuşka'' diye seslendi. Durup döndüler. Svetlana ona baktı, şaşırmıştı. ''Buradayım'' dedi Kurbski tekrar ve kollarını açtı. Çığlık atıp Katya'nın kollarına gömüldü.
''Neden bahsediyor? Alexander nerede?''
Gerçekten çok üzülmüştü. O sırada diğerleri bilgisayar odasından çıkmış koşarak yanlarına geliyordu.
Ferguson, neler oluyor diye seslendi.
Hepsi dona kaldı. Sonra Roper tekerlekli sandalyesiyle yanlarında belirdi.
Aman tanrım, gözlerime inanamıyorum.
O da inanamıyor. Katya Svetlana'ya sıkıca sarıldı. Bu gerçekten Alexander tatlım, onu değiştirdim.
Benim babuşka. Alnından öpmek için uzandı. Gerçekten benim.
Eski haline getirebilir misin?
Şu an yapamam.
Svetlana ürperdi.
Çok korkunç, bir şeyler içmem lazım. Hayatımda hiç bu kadar şoke olmamıştım.
Ferguson'un koluna girdi.
Hemen geliyor, şimdi bara gidip kutlayalım.
Neyi kutlayacağız?
Eğer sen bile onu tanıyamıyorsan hiç kimse tanıyamaz.
Hep beraber bir köşede oturuyorlardı. Katya, benim bir fikrim daha var. Gayet zekice olabilir. Belsize Park'ta bize yakın bir yerde eski bir dükkan var. Oradan çok alışveriş yaparız. Marek bizim için çalışırken de oradan sıklıkla bir şeyler alırdı dedi.
Ne demeye çalışıyorsun diye sordu Kurbski.
Bence sabah oraya gitmelisin. Bizim evi bulmaya çalıştın ama nerede olduğunu bilmediğini söylersin. Yanında bir mektup olacak. Ben gitmeden önce mektubu yazarım. Mektupta Marek'in sana referans olduğu bir iş teklifi olacak. Ayrıca sağlık durumundan haberdar olduğumuzu ve tedavine uygun şekilde istediğin zaman gelip gideceğin yazılı olacak.
Anladım dedi Dylan. Duval hakkında mahalle dükkanında birileri soruşturma yaparsa kabul edilebilir bir cevap alacaklar.
Eğer şimdi ofisinizi kullanabilirsem general, gidip mektubu yazayım.
Monika, o zaman bu gece burada mı kalacaksın diye sordu.
Yarın Chamber Court'a geçerim diye düşündük.
Dylan, rahat ol, işleri yoluna sokmadan keyfine bak dedi.
Ben de öyle düşünüyorum. Bak Sean, ben bir paraşütlü askerdim. Sonra da özel kuvvetlere girdim. Son bir yılda GRU'daydım.
Askeri istihbarattı dedi Monika.
Öldürme ehliyeti ve tıpkı sizin gibi. Kural, kuralın olmaması.
Moskova gecelerini okudum diye ekledi Dylan. Bana öyle geldi ki burada sanat hayatı taklit etmemiş, tam tersi olmuş.
Çok akıllıca, kat yerinde bir zarfla döndü.
Teşekkürler dedi Kurbski, yarın görüşürüz.
Svetlana'ya sarıldı.
Katya, seni eve bıraksın babuşka, çok yorulacaksın.
Kurbski'yi öptü ve yanağını okşadı.
Uslu bir çocuk ol.
Svetlana ve Katya çıktı. Dylan da Monika'ya dönüp seni eve bırakayım. Kendini toparlamaya fırsatın olmadı.
Sonra tekrar görüşürüz Alex.
Monika Kurbski'yi yanağından öptü.
Sakin ol dedi ve Dylan'la dışarı çıktı.
Salters arkalarından gitti, yolda duraksadı.
Harry dinle, eğer bizim papa Darkman'a uğramak istersen bize haber ver. Wapping, Cable rıhtımındayız dedi.
Billy araya girdi.
Nabız yoklamış olursun. Fena fikir değil, bakarım.
Hepsi gitti. Kurbski de bilgisayar odasına baktı. Ferguson ve Roper konuşuyorlardı. Ferguson, gitmeliyim. Savunma Bakanlığı'nda bir toplantım var. Yetkili Roper, senin denetimci memurun o olacak. İhtiyacın olan bir şey olursa temin edecektir.
Yarını kafana takma, sonra tekrar konuşuruz dedi.
Aniden ortalığa sessizlik çöktü. O ve Roper kalmıştı. Sessiz bir vızıltı vardı. Roper bir kadeh viski aldı.
Ben çok içerim. Beni öldüremeyen bomba birçok parçasını sistemimde bıraktı. Bazen dayanılamayacak kadar çok canımı acıtıyorlar. Sigara ve fazla miktarda alkol işe yarıyor. Çok çok vahşi kadınlar işe yaramıyor ama.
Çok yazık.
Özel bir isteğin var mı?
Para, silahlar, sadece bıçağım var. Walter'ım vardı ama Ivanov'un işini bitirdikten sonra uygun bir nehre fırlattım. Yapılacak en mantıklı şey olarak göründü.
Tabii ki yalan söylüyordu. Walter çantasındaki gizli bölmede duruyordu.
Sorun değil, şu çekmecede Henry Duval adına bir kredi kartı var. Herhangi bir bankamatikten günde 1000 sterlin nakit çekebilirsin.
Çok cömertsiniz.
Bizimkiler için silahlar standart. Susturuculu Walter ve bilek kullanımı için 25'lik bir Colt. Talep edeceğini tahmin ederek Çavuş Doyle'dan rica etmiştim. Bir de kurşun geçirmez yelek var. Başlangıç için 500 sterlin ve diğerleri çekmecede. Buyur bak.
Kurbski gidip baktı, çantasının fermuarını açtı ve her şeyi içine koydu. 40 sterlini de cebine yerleştirdi.
Burada oturup durmadan bilgisayar ekranlarına bakmaktan sıkılmıyor musun?
Çok yanılıyorsun. İnsanların sırlarını çalmak için dünyayı dolanıyorum. Her zaman ilgi çekici bir şey vardır.
Mesela bak burada, Britanni'deki Fransız demiryolu polisi Paris'teki merkez ofise bir rapor göndermişler. Brest'e giden hat üzerinde feci şekilde can vermiş bir insan bedeni bulmuşlar. Evraklarında Turgin adında bir Rus olduğu görülüyormuş.
Sanırım bu Ivanov'dur.
Evet, GRU yabancı topraklardaki tüm ajanların sahte evrakla çalışmalarını emreder.
Bu da Fransız polisinin yapacağı herhangi bir soruşturmayı zorlaştıracaktır dedi Roper. Dediğim gibi bu ekranlar harikalar yaratabiliyor.
Parmakları tuşların üzerinde dans etti. Mesela Alexander Kurbski. Ekran gözlerinin önünde doldu. Şimdiki hali kitapların arkasına da konan vahşi fotoğraf. Ve işte daha genç, daha küçük fotoğraflar. Annesi KGB üniformasıyla, babası ve Tanya, 17 yaşındaki yüzü zamanda donup kalmış. Arkasından gelen cümle, vefat 15 Mart 1989.
Kurbski göğsünde bir ağırlık hissetti ve dirseğini masaya dayadı.
Hayır, senin için sakıncası yoksa buna bakma.
Roper hemen kapattı. Çok özür dilerim, senin için o durumları hatırlamak zor olmalı.
Babamın onun ölümünü benim dönmem için bir silah olarak kullanması mı? Çok eski bir hikaye.
Kurbski ayağa kalktı.
Dinle, dün gece hiç uyumadım. Gidip kendime bir yatak bulsam.
Halanın bugün kullandığı daireye git. Akşam görüşürüz.
Elçilikte Albay Boris Lushkov'un kapısı çalındı. Açtığında Bunin'le karşılaştı.
Gel otur dedi Lushkov. Bilmen gereken şeyler var. Fransız polisi Britanni'de Turgin adıyla sahte evrak taşıyan bir ceset buldu.
Ne olmuş yani?
Rayların hemen yanındaymış. Turgin dedikleri kişi Ivanov.
Kurbski Ivanov'u öldürdü mü? Moskova bu konuda ne yapıyor?
Asker kaçakları hakkında dolandırıcılık hikayeleri uyduruyorlar. Diğer iki ceset de ortaya çıkınca, ki çıkacak, o zaman tam olacak. Elbette sahte evraklarla. Odalarına hizmet eden kat görevlisi Olga Soran adında bir Ukraynalı. Paris'te çoktan ziyaretine gidildi ve ilk uçakla ülkesine gönderildi.
Peki şimdi ne olacak? Kurbski ile konuşmayı deneyecek misin?
Bence biraz yerleşmesi için zaman tanıyalım. Elbette onu Ferguson'un Holland Park'taki karargahını almışlardır. Onu sorguya çekecekleri yer orası.
Ya sonra?
Kim bilir, onu istedikleri kadar orada huzur ve gizlilik içinde tutabilirler.
Ama Kurbski gibi bir adam bunu istemeyecektir. Çok huysuzlanacaktır.
Katılıyorum. Kurbski'nin bizimle temasa geçmesini beklemeliyiz. Charles Ferguson çok zeki bir adamdır Bunin. Kurbski çözülmesi gereken bir sorun. Çabuk bir çözüm olmayacak. O yüzden biz de bekleyeceğiz ama bu senin tatil yapacağın anlamına gelmiyor dostum. Bu senin buradaki ilk işin. O yüzden zamanını akıllıca kullan. Oleg sana şoförlük etsin. Burayı iyi bilir. 2 senedir burada. Seni gezdirsin. Sen artık binbaşı Bunin'sin. Yetkini kullan.
Teşekkür ederim albay. Kullanacağım. Bunin dönüp odadan çıktı.
Kurbski bilgisayar odasına döndüğünde saat 6'yı geçmişti. Roper yalnız başına oturmuş sessizce müzik dinliyordu.
Cole Porter dedi Kurbski. Bu tarz müzik sever misin?
Beni rahatlatıyor dedi Roper. Kendini nasıl hissediyorsun?
Uyumak iyi geldi.
Roper viskiye uzandı.
İçecek bir şeyler ister misin? Şimdi değil. Salters beni pub'a davet etti. Cable rıhtımında. Darkman.
Harry'nin ilk ortaklığı. Gayrimenkule milyonlar yatırdı. Kanatlarını açmaya hazır mısın?
Beli nabız yoklayabileceğimi söyledi.
Haklı olabilir. Londra Kulesi'ni geç, Wapping Caddesi'nde nehir boyunca yürü.
Wapping'i iyi hatırlıyorum. Üniversitede Svetlana ile geçirdiğim 2 yıl boyunca ister istemez şehri öğrenmeye başladım. 17-19 yaşları bunun için ideal yaşlar ve hala her şeyi hatırlıyorum. Şimdi bulunduğumuz yerden bahset.
Burada olan insanlar burayı sanatoryum sanıyorlar. Tabii işin içinde olanlar, mesela Boris Lushkov gibi insanlar kim olduğumuzu gayet iyi bilir. Ama her türlü güvenlik sistemimiz var. Gizli giriş çıkışlarımız falan var.
Yani öylece yürüyüp çıkabilir miyim?
İstersen. Holland Park ana caddeye 1 metre uzakta. İstemediğin kadar taksi geçer. Sonra da Londra kazan sen kepçe.
Bunun bir sakıncası olmayacak mı?
Alexander Kurbski için var ama Henry Duval için yok. Eğer nabız yoklamak istersen yokla dostum. Bir sigara yaktı. Ne istiyorsun? Duvarı açtın, artık özgürsün.
Gerçekten özgür müyüm?
Kurbski kafasını salladı.
Şahsi olarak ben kendimi görünmez adam olarak addediyorum. Çünkü beni kimse gerçekten görmüyor. Bunun nasıl bir şey olduğuyla ilgili bir kitap yazabilirim.
Kesinlikle ilginç bir fikir. Bence ortaya sıra dışı bir kitap çıkar.
Ama önce bunu tecrübe etmem gerekir.
Kurbski ayağa kalktı, çantasını aldı ve sağ bacağına sarkacak şekilde onu omzuna astı.
Sana sonra anlatırım.
Mutlaka anlat. Ben burada mobilyanın bir parçasıyım. Seni sisteme kaydettim. Judas kapısı otomatik olarak sen yaklaşınca açılacak.
Öyle de oldu. Kapıdan geçti ve kendisini sessiz bir sokakta buldu. Evlerin çoğu Victoria tarzındaydı. Bazılarının etrafı duvarla örtülüydü. Diğerleri açık bahçelere sahipti. Hava kararmıştı, sokak lambaları yanıyordu. Birçok park etmiş araba vardı ve her şey kusursuz bir normallik içindeydi. Ana cadde son derece kalabalıktı. Kaldırımın kenarında durdu ve siyah bir taksiyi durdurdu. Taksiciye Wapping Caddesi'ne gitmesini söyledi. Takside öylece oturup kalabalık sokaklara, akşam trafiğine, dünyanın en güzel şehrinin hareketine baktı. Gençliğinden hala çok fazla şey hatırlıyordu. Dikiz aynasından arada bir ona bakan taksi şoförünün farkındaydı ve bir şeyler söylemeye karar verdi. Konuşmasına biraz Fransız aksanı vermeye çalıştı.
''Wapping'de Cable rıhtımındaki Darkman'ı biliyor musun?''
''Tabii ki biliyorum. Şoförün aksanından Londra'nın doğusundan olduğu anlaşılıyordu.
Beni ana caddenin sonunda bırak. Orada bir dükkana gitmek istiyorum.''
''Bana uyar. Darkman'a giderken dikkatli ol.
Harika bir bardır ama oraya giden bazı sokaklar biraz tehlikelidir. Bıçaklı veletler falan var. Dünya çıldırmış olmalı. Bence hep o haplar yüzünden.''
''Bence de öyle.''
Taksi şoförünün gözleri tekrar üzerine dikildi.
''Sen iyi misin dostum? Pek iyi görünmüyorsun.''
Kurbski devam etmeye karar verdi.
''Kemoterapi, bedelini ödetiyor.''
''Kanser mi? Tanrım, üzgünüm dostum. Çok zor olmalı.'' Cevabını almıştı ve daha fazla bir şey söylemeye cesareti kalmamıştı. Londra Kulesi ve hatta Wapping Caddesi'ne kadar tek kelime etmedi. Sonunda sokak lambası altında kaldırımın kenarında durdu. Kurbski indi ve para vermek için eğildi. Şoför para üstünü verdi.
''Kendine iyi bak dostum.''
Hemen oradan uzaklaştı. Kurbski arkasına döndü ve vitrininde mankenler olan bir mağaza buldu. Aynada kendi yansımasını gördü. Gul yabani gibi duruyordu.
''Tanrım Alex, nereye gittin?'' dedi yavaşça. Birkaç metre yürüdü ve tabelasında Cable rıhtımı yazan dar bir yolun başına geldi.
Havada karanlık ve kötülük vardı. Sokak lambaları hala eski Londra tarzında gaz lambası şeklindeydi. Bir kısmı da kırılmıştı. Ama içinde en ufak korku belirtisi yoktu. Çünkü sağ botunda kemik saplı bıçağı vardı. Suya doğru yürümeye başladı. Bu alanda zamanında başarılı olan depolar vardı. Ama şimdi bu depoların çoğu çürümekteydi ve tahta çakılarak kapatılmış yatırımcıları bekliyordu. Sokağın ortasında dikkatle yürüyordu. İlerideki seslerin ve yanan ateşin farkındaydı. Yakınlarına geldiğinde kırılmış bir duvarın arkasındaki bahçede çöp yaktıklarını gördü. Ateşin yanında şişeden içki içen iki genç sırayla yerde inleyen pejmürde kılıklı bir serseriyi tekmeliyordu. Kafasında bere, üstünde kat kat mantoyla yaşlı bir kadın vardı. Yerdeki çantanın içindeki her şey yere dökülmüştü. Çok sarhoştu ve ağlıyordu.
''Dur, onu öldüreceksin!''
Gençler gülüyordu ve uzun olan kadını eliyle itti. ''Defol git yaşlı inek!'' dönüp adamın kafasına bir tekme daha attı. Kurbski orada dikilip izledi. Gençler ''Sen neye bakıyorsun öyle?'' dedi. ''Kadın haklı'' dedi Kurbski. Çantasının gizli bölmesini açtı. Orada iki Walter vardı. Bunlardan trende GRU ajanını öldürenin dipçiğinin etrafında banyoda bulduğu bir bant sarılıydı. Gençlerden biri kabanının cebine elini soktu, sustalı çakı çıkarıp bıçağını açtı. ''Arkadaşımda da bundan bir tane var'' dedi. Arkadaşı da benzer bir çakı çıkartırken. ''Bakalım çantanda neler var?''
''Zevkle.''
Kurbski trende kullandığı Walter'ı çıkardı ve kafasının yanına vurdu. Genç çocuk silahını düşürdü ve acı içinde dizinin üzerine çöktü. Arkadaşı geriye doğru sendeledi. Kurbski çakıyı aldı, bıçağı kapadı ve cebine koydu.
''Bu gerçek bir Walter PKK'dır, imitasyon değil. İnanılmaz bir durdurma gücü vardır.''
Çöp tenekesini ateş etti, boğuk bir ses geldi, havada sıçradı. ''Bunun senin dizine neler yapabileceğini bir düşün. Hadi şimdi hemen uzaklaş buradan.''
Yaralanmamış olan ''Hadi gidelim, Tanrı aşkına herif ciddi'' dedi ve ana caddeye doğru fırladı.
Kadın eşyalarını çantaya dolduruyordu, adam da ayağa kalkıyordu. Kurbski'nin yaraladığı genç çocuk ise tekrar dizlerinin üzerine çökmüş, yaşlı çift de beklenmeyecek kadar hızla yanlarından geçmişti. Genç çocuk sessizce elinde bir tuğlayla geldi.
''Seni pislik, kafanı parçalayacağım.''
Kurbski elini kaldırdı, ateş etti. Gencin kulağının alt kısmı un ufak oldu. Çığlık attı, kulağını tuttu, kan parmaklarının arasından fışkırıyordu. Düşüp duvara çarptı.
''Kurbski, senin gibi insanlar asla ders almazlar. Şimdi kaybol ve git kendine bir hastane bul.''
Kurbski karanlıkta uzaklaştı. Genç çocuk kıvranarak ''Seni pislik'' dedi ve sonra da döndü ve sendeleyerek yürüdü. Kurbski karanlıkta belirdi ve Cable rıhtımı boyunca yürüdü. Solunda nehrin diğer tarafındaki Londra manzarasını görüyordu. Her yerde ışıklar parlıyordu. Uzaktan trafiğin sesi geliyordu. Her yeri ışıl ışıl bir eğlence gemisi nehirde ilerliyordu. Şık apartmanlara benzeyen çok katlı bir siteye geldi. Ama arkada duran Darkman, Victoria zamanlarından kalma klasik bir nehir barıydı. Hemen yanında bir otopark vardı ve iskelede birkaç tekne demirlemişti. Girişe gidip biraz durdu ve içeri girdi. Çok da kalabalık değildi. Bar aynaları maun ve mermerlerle bezenmiş haliyle fazlasıyla Victoria tarzıydı. Bira pompaları porselendi. Salters'lar köşede oturuyordu. İki sert görünümlü adam arkadaki duvara yaslanmış sohbeti dinliyordu. Daha sonra onların Harry Salter'ın korumaları Joe Baxter ve Sam Hall olduklarını öğrendi. Kimse onu fark etmedi, tereddüt etti ve bara döndü. Barda çekici bir sarışın çalışıyordu. Merakla Kurbski'ye baktı. Barda durup beraber eğlenen iki ya da üç kişi daha baktı.
''Ne istersin hayatım?'' diye sordu.
''Vodka lütfen madam.''
''Tonik?''
''Hayır, sek olsun.''
Kadehi önüne koydu, Kurbski şapkasını çıkardı, barmen irkildi.
''Sen iyi misin hayatım?''
''Kesinlikle.'' Vodkayı tepesine dikti.
Billy yanına geldi.
''Henry dostum, gelmeyeceksin diye düşünmeye başlamıştık. Ruby ile tanışmışsın, Bayan Moon. O bu geminin kaptanıdır, hepimizi düzene sokar. Henry Duval, Ruby.''
Ruby tereddüt etti. ''Kurbski çok nazik davrandınız madam.'' dedi.
Billy onu götürdü ve Harry onu selamlarken Ruby izledi. Baxter ve Hall'la tanıştırıldı, sonra da Billy döndü. ''Onun için bir büyük vodka ve Harry için de viski.''
''O iyi mi?'' diye sordu. ''Yoksa tahmin ettiğim şey mi?''
''İlk soruna cevap vermem gerekirse idare ediyor. Ve evet, akciğer kanseri var. Marsden'da kemoterapi görüyor.''
''Fransız mı?''
Billy Henry Duval'in geçmişi hakkında biraz daha bilgi verdi. Bu arada akrabalarının azlığından da bahsetti.
''Normalde Torquay'da yaşıyor ama tedavi için buraya gelmesi gerekti. Annesi Harry'nin kuzeniydi.''
''Anladım. Onun için çok üzüldüm.''
''Senin iyi bir kalbin var Ruby. Bunu hepimiz biliyoruz.''
Ruby içecekleri alıp Kurbski'ye ''Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Billy bana senden bahsetti. Yiyecek bir şeyler istersen haber ver. Bu gece biftek ve etli börek var.'' dedi.
''Kulağa harika geliyor.'' dedi Kurbski.
Aslında hepimiz alabiliriz dedi Harry. Ruby başıyla onayladı ve uzaklaştı. Baxter ve Holbar'ın diğer yanına gidip orada içmekte olan iki adama katıldı. Harry vodka'yı işaret etti. Senin durumunda bunu içmen uygun mu? Kontrol ettim. Kişiden kişiye değişiyor. Rus tarzında içti. Sanki içimde hala benden bir şeyler kaldığını hatırlatıyor.
Seni anlıyorum dedi Billy. Nasıl gidiyor?
Şimdiye kadar gayet iyi. Güvenli yerden çıktım. Bir taksi tuttum. Wapping Caddesi'nde indim.
Buraya yürüdün mü dedi Harry. Dikkatli olmalısın. Bu boş sokaklarda çok garip insanlarla karşılaşabilirsin.
Hiç fark etmedim dedi Kurbski.
Her neyse işe yaradı mı bari diye sordu Billy.
Öyle görünüyor. Ruby'ye baksana çok üzüldü. Taksi şoförü de bana iyi olup olmadığımı sordu. Çok iyi görünmediğimi söyledi.
Evet senin için üzülmüştür.
Kurbski gülümsemedi bile. Ben böyle bir şeye alışık değilim ama Katya Sorin sevinecektir. Tam umduğu şekilde işliyor.
Peki tüm bunlar nerede bitecek? Benim asıl merak ettiğim bu dedi Billy.
Kurbski omuz silkti. Bana sorma ben sadece geçiyorum. Ruby barın arkasından el salladı. Harry şimdilik bu kadar yeter. Haydi arka odaya geçip Ruby'nin bifteğinden ve etli böreğinden yiyelim. Çok seveceksin inan bana dedi.
11. ayrımın sonu. Sayfa 168.